Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz akademisyen Özge Öner. Merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim. Bir ayağım tozuyla direkt geldim. Böyle sohbete geldim. Bakalım.
Ne konuşacağız diye yayından önce konuştuk, bir şey bulamadık.
Evet.
Esasında gündem çok yoğun ama biraz bir kısa döngü, değil mi?
Kısır döngü. Bir de yani bizim gibi böyle birazcık veriye bakarak bir şeyler söylemeye çalışan insanlar için çok da artık anlamlı, ne bileyim, bir katkı sağlayabilecek özgünlükte bir şeyler söylemenin çok hızlı bir şekilde güçleştiği bir evreye girdik. Onun yerine işte genellikle kulis haberleri, o onu demiş, öyle bir açıklama yapıldı. Yok KGF olacak mı, olmayacak mı? Yok işte efendime söyleyeyim, bakan değişecek mi, değişmeyecek mi falan gibi. Yani aslında ekonominin kendisine değil, çeperine dair konuşulması gereken şeyler bütün ekonomi gündemini oluşturur hal aldı. O yüzden de böyle ciddi bir moral bozukluğuyla yapılıyor bu sohbetler diyebilirim yani.
Rakamın anlamı kalmadı mı artık?
Tabii yani yayına girmeden önce de biraz başta bahsettik ya. Yani enflasyon 5 puan daha yukarı çıkmış, 5 puan daha aşağı çıkmış. Tam tahminini bulmuş, kıvamına gelmiş. Bir anlam ifade ediyor mu? Ya da işte politika faizi 2,5 puan daha yukarı olsa ne olacak? 5 puan daha aşağı olsa ne olacak? Eğer krediye erişim yoksa zaten bir şey fark etmiyor olacak. Yani aslında bu marjdaki değişiklikler üzerine o yüzden de bir analiz yapmak anlamını yitirdi. Geçtiğimiz bence 18 ay içerisinde.
Bundan sonra da eğer bu atak devam edecek.
Artarak devam mı edecek işte, ondan da emin olmak mümkün değil. Yani mesela şimdi Haziran'daki PPK'dan ne çıkacağına ilişkin kimsenin tam böyle güvenilir bir tahmini yok. O kadar ki yani Ankara'nın bile çok böyle
O
güvenilir bir
yüzden herkes bir
tahmini
yerden
yok.
çekiyor.
Tabii yani şimdi böyle olunca da mesela bu nakde erişim mevzusunda artık bayrak çeken, hem Anadolu'da bayrak çeken hem İstanbul tarafında bayrak çeken sanayiciler için nakde erişimi bekleme sürelerinin ne zamana kadar uzayacağı da bir muğlak ister istemez. Çünkü gerçekten hiçbiri, yani şu üç senaryodan hiçbir mesela bizi şok etmez değil mi? Yani bir sonraki PPK'da faiz aynı da kalabilir. İnse de çok işte şaşırmayacağız zaten inerse. Ama mesela faiz artırımına giderlerse işte yabancıları çünkü ikna etmekte belli ki çok ciddi bir güçlük yaşanıyor. Hani pratikte birkaç puanlık bir faiz artışının belki de bir anlamı olmayabilir ama bir sinyal olarak kullanmak maksadıyla bunu tercih ettikleri bir evren de bizi böyle şoka düşürmeyecektir. Yani üç tane zaten alternatif var ama üçüne de üç aşağı beş yukarı neredeyse eşit mesafede olduğumuz bir durum.
Bir de işin tuhafı mesela Haziran'da bir şey oldu. Temmuz'daki PPK'da yine 3 seçenek var.
Değil mi? Tabii.
Yani yeniden hep 3 seçenek.
Bir şey olup olmamasını da dahil ettiğinde çok ciddi bir permütasyon problemine zaten dönüşüyor bu. İster istemez. Yani bir de tabii şimdi para politikası, ya yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani para politikasıyla artık durumun idare edilir. Zaten en başından beri hep temel eleştirimiz buydu ya, yani işte hazine ve maliye ayağı bu kadar kısa kalan ama sadece para politikasıyla sürdürülebilen bir ekonomi programının başarılı olma ihtimali sıfıra yakın, hep bunu söylüyorduk. Bunu çok böyle muhalif bir damardan sanki bir temenniymiş gibi, yani ülke batsın diyormuşuz gibi söylüyoruz gibi anlaşıldığı da oluyordu yer yer ama hayatın akışına aykırı. Yani sadece para politikasıyla mevcut durumun düzeltilebilmesi. Yani buna işaret etmek için söylüyorduk. Şimdi ama bunun artık ayyuka çıktı. Yani bunun fahiş olduğu bir yere evrildi durum. Çünkü gerçekten yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani şimdi sanayici için artık kredi musluklarının açılabilmesi elzem. Kredi musluklarının açılabilmesi için bankaların faiz indirim patikasında mıyız, değil miyiz? Bunu anlayabilmesi çok önemli. Çünkü ilk faiz indirimine gidildikten sonra Mart'ın başında şunu biliyoruz, işte OSB'de de işte büyük hatta şirketlerde de ufak ufak banka ziyaretlerinin arttığı, bankaların artık bir sonraki PPK'da daha da faiz indirimine gidileceğini öngörerek şimdiden ufak ufak kredi kullandırmaya başlayalım diye tekrar piyasanın ısınmaya başladığını biliyoruz. İşte 19 Mart'ta o iş durdu baktığında. Şimdi ne olacak? Yani mesela bir sonraki dediğimiz gibi PPK'da diyelim ki faiz indirimine tekrar gidildi. Belli değil ki ama mesela Temmuz'da tekrar faiz artırılmayacağı ya da faiz artırılmasını gerektirecek
Koşullar.
bir koşulların oluşmayacağı, tekrar o siyasi
Biz
tansiyonun
Haziran
yükselmeyeceği.
sonunda CHP'nin duruşması ve mahkemesi var.
Tabii yani tekrar CHP kayyum atanması gibi bir durumda. Bu dalga dalga devam eden tutuklanmaların bu raddede devam etmesi durumda. Mesela bu Kürt açılımının yan yapması durumunda falan. Yani bir sürü senaryo var. Bizim şu anda saymakla bitiremeyeceğimiz kombinasyonlar halinde bunların gerçekleşme ihtimali var. Şimdi hal böyleyken şey diyemiyorsun yani işte biz artık bir para politikasında da bir rotaya girdik ve bu böyle devam edecek. Öyle olmadığı için de en buradaki temel şu andaki problem. Benim buna neredeyse bir sene önce işaret ettiğim, çok küçük küçük hissetmeye başladım. Bu sanayiciyle alakalı bu işin çok trivialize edilmesi, çok basitleştirilmesi, o anki iflas ve konkordato rakamlarına bakılarak çok küçümsenmesi filan. Şimdi artık o iş ciddi bir boyuta ulaştı veya büyükler yani balinalar da artık sıkıntı yaşamaya başladılar.
Peki hiçbir siyasi şeye sormuyorum. 19 Mart olmasaydı buna hiçbir olmayacak mıydı? Çünkü 19 Mart günün sonunda Merkez Bankası'nın rezervinin erimesi dışında bir 8-9 puanlık bir faiz marjı koydu. İşte güven, biraz talep düşüşü falan dediğimiz yani paketi herkesi biliyor. O paketi yaşadık. Ama bu sanayi bu kadar değil. Yani işte İSO Başkanı'nın başka yerde, TOP Başkanı'nın başka yerde açıklama yapması, onun oradan konuşması, onun oradan kredi çekememesi, İşte maaşlarını ödeyememiz falan. Bunların hepsinin sebebi 19 Mart. Yani 19 Mart yaşanmasaydı buna yaşamayacak mıydık? Tarih öyle mi yazacak?
Ya aslında biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan durumu da var. Baktığında TÜSİAD operasyonu diyelim hadi adına. 19 Mart öncesinde gerçekleşti. Yani ufak ufak aslında aynı hafta, hatta yani bir gün arayla mı ne TÜSİAD açıklama yapmıştı. Aslında metne baktığında birbirinden çok da ayrışan bir şeyler söylemedikleri aşikar. O noktada da yani böyle Anadolu'yla Marmara, Rumeli sermayesi arasında çok ciddi bir yakınsaklık başlamıştı zaten yani. Çünkü bu öz sermayenizi kullanarak zaten geçmişte aslında bizim size ucuz ucuz verdiğimiz kredilerden yarattığınız bufferlar işte bu güvence alanlarını finansal olarak kullanarak birazcık nefesinizi tutun. Tutabildiğiniz kadar hani boğulmamak için. Çünkü biz siz tam boğula yaza bu işe son vereceğiz ve artık yeniden finansal erişime yaptığımız bu kısıtları ortadan kaldıracağız mesajı hem kamuoyu önünde hem de işte bu oda toplantılarında başka toplantılarda verile geliyordu. Ya bunun bence Mart aslında birazcık da sınırı gibiydi yani baktığımız zaman. Onu ben dediğim gibi bu iflas ve konkordatodan değil de işte bu satılık fabrika sayılarından takip ediyordum. Maalesef arşivleyemediğim için geriye dönüp de çok anlamlı bir istatistik analiz ortaya koyamadım ama çok anlamlı buluyorum. Yani normalde mesela tarihine hakim olduğum birkaç organize sanayi bölgesi var. En kötü döneminde bile maksimum bir ya da iki tane satılık fabrika varken şu anda adını vermeyeyim de şimdi insanları da orada zor duruma sokmayayım ama 17 tane, yani Türkiye'nin en önemli 5-6 tane OSB'sinden bir tanesinden bahsediyorum ama 17 tane satılık fabrika sadece bizim bildiğimiz. Bir de tabii el altından filan satanları düşün. Hani borçlular gırtlağına çökmesin diye aman bu batıyor mu sinyali vermemek için el altından da fabrikasını, öz kaynaklarını elden çıkartmaya çalışan ciddi bir sanayici kesim var. Yani Mart çok iyi, 8 çarşamba bir araya geldi denir bizim orada. Yani o hesap aslına bakacak olursam bence.
Şimdi hem iflas sayılarında hem de işte batık kredilerde, işte kredi borçlarında falan rakamların yeküne göre çok büyük bir yer kaplamadığını söyle ekonomistler var. O yüzden de bu sanayicilerin ağlamasını tırnak içinde ve isyanını abartı bulanla işte bir kar marjı biraz düştüğü için işte geçmişe göre görece karları veya faaliyetleri zayıfladığı için isyan ediyor diyenler var. Ama tabii iş olduktan sonra yansıyor rakamlara. Rakamın öyle bir sıkıntısı var yani iflas ettikten sonra iflas sayısına giriyorsun etmezsen de o esasında iyiymiş gibi bakılıyor. Buradaki şey tartışması nasıl yaklaşıyorsun? Yani sanayiciler reel sektör olduğundan fazla mı isyan ediyor?
Yani baza baktığında herhangi bir ortalama bir dönemden geçiyor olsak, sulh içinde, sükunet içinde bir dönemden geçiyor olsak da sanayiciler dertlenir. Her cuma dertlenirler.
Ödeme esnafın dertlendiği gibi.
Cuma günü ödeme günüdür. Cuma günü dertlenmeyen zaten tüccar değildir yani baktığında.
Esnaf da ben para kazanmıyorum.
Yani bu böyledir. Yani aile geçindirmeye çalışan aynen. İnsan ay sonunda dertlenir nasıl ki. Ticaretle uğraşan bir insan da ödeme gününde dertlenir. Yani tabii ki bu bilinen bir şey. Bu arada bu sadece Türkiye coğrafyasına özgü bir durum da değil şüphesiz. Ama benim defaatle artık ve bir de sıkılarak anlatmaya çalıştığım mevzu ölen ölür kalan sağlar bizimdir mottosuyla hareket eden bu yeni ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası ayağında hem Mehmet Şimşek üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı ayağında şunu hep gözden kaçırıyorlar. Yani bizim böyle bol kepçe kredi dağıttığımız insanlarla bugün ayakta kalma mücadelesi veren sanayici arasındaki korelasyon düşündükleri kadar onların dönemi den evvel akıl dışı para politikaları sebebiyle adeta yani peşkeş çekilen bir ulufe gibi verilen o kredilerin verildiği aktörlerle bugün fabrikasını ayakta tutmaya çalışan ama Anadolu'da ama bu tarafta İstanbul'da sanayiciler aynı sanayiciler değil. Yani burada çok temel kabullenmekte belki de güçlük çektikleri bir ampirik gerçek var. Çünkü halen bugün sanayiciler hangi mahalleden oldukları fark etmeksizin biz kredi bulamıyoruz diye dolaşırlarken çok rahat krediye erişebilen hala da bir kesim var yani. Eğer doğru insanları tanıyorsanız, doğru ama kontaklarınız varsa. Ama
sayıları gitgide azalıyor yani.
Sayıları tabii ki gitgide azalıyor çünkü deniz bitti. Deniz bitiyor yani ister istemez. O yüzden bu hani iflas ve konkordatoya bakalım. İşte oradaki total rakam çok yüksek değil. O yüzden de çok da fazla endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. Bir kere süreç zaten çok zor. Yani öyle her isteyen iflas edemiyor. Bu arada iflas etmek de kendi içinde bir takım maliyetleri barındırıyor. Yani bugün ben müessesemi, kendi işletmemi kapatacağım dediğinizde.
Süreç.
Bir süreç bir de maliyeti de olan bir süreç. Yani onu da hani şart düşmek lazım. Konkordato zaten ilan etmek için 1000 tane farklı koşul var. Şu anda birçok konkordato başvurusunun kabul edilmediğini de biliyoruz. Ama şunu yani işte maalesef sadece böyle bilgisayar başında iktisatla hemhal olmanın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Gerçekten bir organize sanayi bölgesine gittiğiniz zaman şimdi şöyle bir sorun var. Bir fabrikanız var diyelim ki, tamam mı, sizin işte 60-70 senelik bir fabrika var. İçinde de makineler var. Orada istihdam ettiğiniz insanlar var. Bir de stok, belli bir malınız var. Baktığınızda onun bir ederi var. Ya işte öz varlık dediğiniz şey o. Toprağıyla, şeyiyle, binasıyla, makinesiyle falanıyla filanıyla. Şimdi bir de bu piyasaya borcunuz var. Aslında sizin bunu çok rahat bir şekilde sattığınız, yani bunu likidite ettiğiniz ve borcunuzu kapattığınız bir evrende yedi cetinize yetecek kadar da paranız cebinizde kalıyor. Koyarsınız da mevduata, gül gibi yaşar gidersiniz. Şimdi buraya kadar teorik olarak her şey tamam. Ama şu anda o kadar fazla bu durumda sanayici var ki bu bahsettiğimiz öz varlıkları likidite etmek diye bir şey de söz konusu artık değil. Yani ne kadar ederinin altına.
Gerçek fiyat değil yani oysa. Öyle bir değer
yok. Tabii canım, tamamen aslında bilançodaki, yani tamamen kağıt üzerindeki aslında değerden bahsediyoruz. Yani herkesin aynı anda fabrikasını satmaya çalıştığı bir evrende kim alacak fabrikayı tabii ki. Yani şimdi bunu da düşünmek lazım. Yani o yüzden de aslında kısmen işte bu kapanışlar, iflaslar vesaireler bence olması gerekenin, olması gerekenden kastım tabii ki de temenni ettiğim değil ama beklenenin çok çok altında gözüküyor diyorum.
Peki şimdi tekstil başta olmak üzere işte beyaz eşya ve benzeri birkaç tane daha emek yoğun sektörün bu işten en zarı çıkıp en çok batanın orada olacağı tahmin ediyor. Zaten öyle. Ve bunun esasında ülke ekonomisinin dönüşümü, yeni sanayi düzenine dönüş için yani katma değer daha verimli, emek yoğundan daha teknoloji yoğunluğuna geçmek için bunun esasında bir tırnak için fırsat olabileceğini söyleyenler de var. Yani tekstilci batsın zaten. Artık tekstil Türkiye'de
kim
yapamazsınız.
Kim ya? Bunlar kim? Kimler?
İsim vermiyorum. Tanıdıklarım benim çünkü.
Ben acaba Reykjavik'te mi yapıyoruz bu programı? Yani acaba bu programı Stockholm'de mi yapıyoruz?
O dönüşüm tetiklemez mi? Yani tekstil mesela şöyle bir argüman var. İşte tekstilci tırnak içinde gidecek geldi çok zayıf olanları. Onların gidişiye bir kaynak boşa çıkacak. O kaynak da daha verimli projelere, işte daha teknoloji sektörlere ve şirketlere kanalize olacak. Ve Türkiye bu sayede düşük İşte emek yolundan teknoloji yoluna geçecek.
Ya Econ 101 tabii ki de şimdi açsan bir kitaba baksan sistem böyle işler. Evet, Strüktürel değişiklik, yapısal değişiklik dediğin şey de tam olarak budur. Birçok meşru batı ülkesinin içinden geçtiği teknolojik dönüşümde tam olarak bu şekilde cereyan etmiştir. Ha hoş, şunu da söylemek lazım. Orada istihdamın feda edildiği, yani teknolojik katma değerin artırılması için o geçen süreç içerisinde teknolojik dönüşümle gelen katma değerin düzgün bir şekilde bölüşülemeyişinden kaynaklanan sosyal ve siyasal zerzenişlerin, mutsuzlukların da neticelerini Avrupa'nın birçok yerinde görüyoruz. Onu ayrıca bir şerh düşmek isterim. Yani ülke genelinde yine işte makro iktisadi olarak faydalı olan şey her zaman aslında ülkenin sulhü için, evet, refahı için aynı oranda makul olamayabiliyor, iyi olamayabiliyor. Orada da sadece üretim değil, aynı zamanda bölüşüm ilişkilerini de düşünmek lazım. Bunu da hiç ideolojik bir yerden söylemiyorum, bildiğini biliyorum. Fakat yani Türkiye için şimdi ne olacak? Yani böyle şu anda içinden geçtiğimiz bizim yapısal bir dönüşüm mü? Yani bu argümanı biz nasıl satın alabiliriz ki bu hikayeyi? Hani şu anda feda edilen sektörler, istihdam yoğun sektörler ve bu bir amaca matufsa aynı oranda bu istihdamın absorbe edilebileceği ve veya bu istihdama belli bir kaynağın aktarılabileceği kadar katma değer yaratabilecek diğer sektörlere dair de bir plan olması lazım. Yani ancak böyle bir şekilde bu hikaye satın alınabilir. Ama şu anda aslında bu istihdam yoğun sektörlerin üzerinin çizilmesinin tek sebebi bu para politikasını işletebilmenin ön koşulu bu zaten. Yani başka türlüsü zaten mümkün değil ister istemez. Yani ben hem enflasyonu düşüreyim, hem büyüyeyim, hem hiçbir sektörü feda etmeyeyim diye bir dünya zaten söz konusu olmadığı için burada daha rezerv öncelikleyen ve işte enflasyonda belki de temenni edilen yere daha hızlı varılmasını sağlayacak, ki o da olmadı, o apayrı bir konu. Bir süreç için belli başlı sektörler feda edildi. Yani bunu böyle ondan sonra post factum, her şey olup bittikten sonra aslında çok böyle bir büyük bir zekanın ürünüymüş, bambaşka bir Türkiye ekonomik idealini gerçekleştirmek için atılmış bir adımmış gibi falan okumak mümkün değil. Yani bu entelektüel olarak bu dürüst de değil yani, dürüst olmak gerekirse.
Evet, bunu önce yapıldı. Sonunu gördük zaten. Peki mevcut ekonomi yönetiminin mevcut perspektifi, mevcut politikaları gerçekten bir sene daha giderse biz ne yaşarız ekonomide? Senin öngörün ne?
Bir sene daha nasıl giderse?
Mevcut bu politika seti. İşte yani yüksek gayri faiz, işte kurun
para politikası ve arkadan para yakarak kuru
yaşadığımız önümüzdeki 6 ay 9 ayda
yaşarsak. Yani ama işte o kadar önümüzdeki süreçte nasıl bir siyasi bir çalkantı yaşanacak ya da yaşanacak mı yaşanmayacak mı, daha fazla gaza mı basılacak, bir yumuşama mı olacak, hiçbir şekilde akıl erdiremediğim bu yeni sürüm Kürt açılımı mesela neye gebe falan. Yani bunları öngörmeden açık konuşmak gerekirse bir iktisadi öngörü de birazcık kadük kalmış oluyor diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. KGF lafı işte ortaya atıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hem de rakamıyla filan. Bakanlıktan hemen ivedi bir açıklama bekledik yani ister istemez.
Herkes bu hafta faiz olan efendim.
Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin başkanı çıkıp böyle bir beyanatta bulunuyorsa, yani bu iki şey bize anlatıyor. Birincisi gerçekten her cepheden zaten sıkıştırılmasının verdiği bir, yani her sermaye cephesinden sıkıştırılmasının verdiği bir rahatsızlıkla belki de birazcık tam pişmemiş bir şekilde bir şeyin kamuoyuna servis edilmesi. Bunu nereden anlıyoruz? Hala bakanlık ayağından buna dair bir açıklama yok. Ben dürüst olmak gerekirse böyle bir KGF programının da bu açıklama öncesinde çalışıldığına falan da inanmıyorum. Ama yani şu anda spekülasyonda bulunuyorum tabii ki.
Çünkü ama eğer, çıkacak muhtemelen.
Ama şimdi oradan o söylendikten sonra zaten tabii hadi çıkarmasınlar. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani mümkün değil. Ama eğer daha önceden yapılmış bir çalışmaya binaen böyle bir açıklama yapmış olsaydı Tayyip Bey, onun açıklaması da hemen akabinde gelirdi. Gelme işinden aslında bunun kamuoyuna böyle bir açıklama yapılarak adeta bakanlığa sipariş edildiği şeklinde bunu yorumlamak lazım. Şimdi mesela böyle bir şey yaptıklarında bu çok sektör spesifik mi olacak? Bunun faiz oranları ne olacak? Bunun kullandırılma koşulları ne olacak? Geçmiş deneyimlerdeki hatalar tekrar edilecek mi mesela? İşte oradan sağlanan fonların tekrar talebe dönüşmemesi ve enflasyonist bir baskı oluşturmaması için nasıl bir tedbir seti düşünüyorlar? Ne gibi bir yöntem düşünüyorlar? Ya da düşünüyorlar mı? Gibi bir sürü soru var. Ama bütün bunların mesela çok ideal bir evrende gerçekten sanayici can suyu olarak kullanıldığı, en çok ihtiyacı olana nakit akışına verildiği ve onların da gerçekten çarkı döndürmek için bu can suyunu kullandığı falan bir evreni hayal etsek bile bu da bir raf ömrü olan bir proje. Yani bu tip şeyler zaten, bu tip devlet yoluyla verilen katkılar ve veya işte kriz paketleri diyelim, dünya örneklerinde de baktığında maksimum 4 çeyreklik falan hep planlanır ve sonrasında artık piyasanın kendi kendini tekrar döndürmeye çalışacağı bir evren üzerinden planlanır. Böyle seneler devam edecek diye düşünülmez. Buna bakarak mesela bir seçim takvimi görebilir miyiz? Buna dair bir tahminde bulunabilir miyiz diye düşünüyorum ben ister istemez. Eğer bir KGF çıkacaksa ivedilikle muhtemelen bir sene falan daha bir götürür. Millet işte nefesini tutmaya devam eder bu arada, yüzmeye değil yani. Ama sonrasında ne olur sorusunun dürüst olmak gerekirse bir cevabı yok. Yani bir sandık kurulacak anlıyorum ben bir şekilde, öyle ya da böyle.
19 Mart'tan daha büyük bir siyasi kriz olur mu ekonomi etkileme açısından?
Olur. Mehmet Şimşek'in görevden alınması.
Daha mı büyük bir etkileme?
Yani çok üzülerek söylüyorum ki aslında yani öyle olmamalı. Yani dediğim tabii gibi benim ideal evrenimde hiçbir şey şu içinden geçtiğimiz garabet durum kadar ekonomiye etki yapıyor olmamalı. Çünkü bakan dediğin atamayla aslında tabii, işte oraya konulan ve ikamesi çok mümkün bir görev tanımı olan insan olmalı. Evet. Yani hep onu da söylüyorum.
Seçimle
yani
atanıyor zaten.
Bütün o makama ilişkin yaptığım bütün eleştirileri de kişiden ayrı yaptığımı, çok da ilgilenmediğim, yani Mehmet Şimşek'in kim olduğunu, hangi sahiplerle görevi devraldığını, ne kadar otonom olduğunu ya da olmadığını, bunun ne kadarının hikaye olduğunu, ne kadarının gerçek olduğuyla da çok fazla aslında meşgul olmamamız gerektiğini falan çok sıklıkla söylüyorum. Fakat buna rağmen şöyle bir gerçek var ki bence daha büyük bir şok etkisi yaratır.
CHP kayyum. O da ben onu da çok ciddi yaratacağını düşünüyorum ama aynı fikirde olmayan çok insan var.
19 Mart kadar yaratır bence.
Çünkü Anamaya Müfet Partisi'nin genel başkanı değiştirmek yani onun ismi.
Ya onu da nasıl mesela şimdi kayyum atama süreci de yani bir 5 farklı şekilde onu da bir otursak şimdi bir senaryo egzersizi yapsak.
Tabii canım bir sürü ihtimal var.
Farklı farklı şekillerde de onu değerlendir. Yani içeriden kayyum dışarıdan kayyum
eski
mevzusu. Eski başkan mesela o yani çok ciddi ekonomik etki yaratabileceği versiyonları var o senaryonun.
Tabii.
Görece moderate yani daha orta etki yaratabileceği senaryolar var. Ama şu anki vaziyet itibariyle hiçbir krizi daha kaldırabilecek, artık su kaldırabilecek bir durumu yok mevcut durumun.
Bu da 19 Mart'ta öyleydi zaten. Yani İmamoğlu'nun tutuklanması da işte kayyum atansa farklı bir senaryo olurdu.
Tepki
az olsa farklı bir şey olurdu. O biraz sürecin belirlediği bir şey. Gezi'nin de yıldönümündeyiz. Gezi de öyleydi mesela.
Tabii.
Sürecin nasıl...
Ya bir işte bu İstanbul Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarımız bir barikat yıkmasaydı vaziyet neye doğru evrilirdi mesela? Bilmiyoruz
tabii,
yani.
Tabii. O yaşayan süreçte.
Bazen böyle historical accident deniyor ya buna literatürde. Evet. Tarihi kazaya ihtiyacın oluyor. Yani kaza da değil de aslında işte bir şey olması gerekiyor
ki. Beklemedik bir değişik her şey. Değişim.
Onunla beraber böyle büyük büyük her şey yaşansın ama tabii şimdi artık Mehmet Bey, Mehmet Şimşek böyle olduğu insandan da başka bir pozisyonda konumlandırıldığı için yani bir aklı, ne bileyim orada bir denge denet de demek istemiyorum ama bir firewall gibi tam olarak bunu nasıl ifade edebiliriz bilmiyorum. Ya bir takım bir fren neyse işte mesela o freni temsil ediyor, sembolize ediyor gibi.
Evet.
Okuyor ya insanlar. Ben onun öyle olduğuna kani değilim bu arada, onu da söyleyeyim.
Ama bir tık mantık.
Verilen sinyal bu. Yani piyasaya
tabii,
verilen
piyasaya.
Sinyal bu. O yüzden yani böyle bir hamle belki Mehmet Bey'den çok daha rasyonel politikalar uygulayacak. Uygulayacak. Ve hatta ondan daha da fazla otonomi sahibi olacak birini getirmek üzere bile görevden alınsa o yüzden çok ciddi anlamda bir etki yaratır.
Ki şeye sorayım, sonuna geliyoruz artık. Bu soru için biraz erken. Belki Mehmet Şimşek görevi bıraktığı zaman bir gün bırakacak evet. Sormak daha doğru bir sonuç ortaya çıkartabilir ama şunu sormak istiyorum şimdi. Tarih Mehmet Şimşek'i nasıl yazacak? Bu son dönemin tabii gene Mehmet Şimşek'iydi. Çünkü tarih farklı şekilde yazmak mümkün. Elinden geleni yaptığı mevcut rejimde bundan daha iyisi yapamaz diye de yazabilirsin. Tam tersini yazabilirsin.
Yani şimdi böyle yazmak ne demek ki zaten? Ben hep yani aynı iktidarın yeni döneminde atadığı başka bir kurmaya aslında bakacak olursanız kağıt üzerinde. Ama önceki örnekler öyle akıl tutulması durumlara işaret ediyordu ki. Yani biz aslında ortalama bir ekonomi bakanından ne bekleniyorsa onu bekler vaziyetteydik. Mehmet Bey'den ya da X kişisinden. Şimdi o eksende de Mehmet Bey'in geldiğinde... Yani bunlar tabii bir ekip olarak yani hem Merkez Bankası kadrosunun değişmesi hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değişmesi çok koordine bir şekilde olduğu için ve birbirini de destekleyen iki yapı ve beraber hareket edeceği artık sinyallenen bir sistem işaret edildiği için en çok belki de oh dedirten kısım o oldu. Çünkü geçmişte şeyi biliyoruz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasındaki sürekli yaşanan atışmayı biliyoruz. Yani bu hani artık... Kulis bilgisi falan değil yani çok tabii. Tekrar tekrar fahş olan bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu şimdi artık en azından aynı akıldan hareket edecek. İşte burada sıkı para politikası uygulayacak. Burada da sıkı hazine ve maliye politikaları uygulayacak. İki yapı var, kurumsal yapı var. Ve bunlar bir şekilde aslında bu hiç de girilmemesi gereken krizin bir an evvel ivedilikle son bulacağı bir şey bize vaat ediyorlardı. Yani bu şekilde görüldü. Burada bence... Merkez Bankası'nın mevcut yönetimini tarih iyi yazacak. Yani yaptıkları her şeyi onaylamamakla beraber ellerindeki cephaneyi kullanabilecekleri en iyi şekilde kullandıklarına inanıyorum. Büyük ölçüde. Kendilerine tanınan otonom alan el verdiğince. Aynı şey Hazine ve Maliye Bakanlığı için söylemem asla mümkün değil. Yer yer güvernörün kendisi, yani Fatih Bey değil ama işte onun kurmaylarının yaptığı siyasi açıklamaları çok talihsiz buluyorum. Ama sonra dönüp Mehmet Bey'e bakıyorum, Mehmet Şimşek'e. Yani ortalama bir siyasetçiden hiç farklı değil. Sürekli bir hikaye satmaya çalışıyor. Gerçek olmadığını bildiğimiz bir hikaye satmaya çalışıyor. Ve ben bunun açıkçası, hadi diyelim ki bir bürokrat değil ve siyasetçi, bir siyasetçi olarak da çok kötü bir iletişim stratejisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bütün alameti farikası ikna kabiliyetinde olduğu iddia edilen bir bürokrat olarak oraya konumlandırılmışsa, iknanın en önemli koşullarından bir tanesi karşınızda muhatap aldığınız insanları aptal yerine koymamaktan geçiyor. Ve bence orada artık kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum. O yüzden hiçbir açıdan eleştirilmese bile gelecekte bu dengeyi düzgün idare edememiş olması itibariyle ciddi anlamda eleştirildiği bir dönem olarak hatırlanacak diye düşünüyorum.
Son olarak başka bir konuyu kapatmak istiyorum programı. Expo'ya gittin.
Gittim.
yazıda yazdın.
Yazdım.
Onda biraz bir sene sohbet ettik onun üstüne. Gerçekten etkileyici bir tecrübe, evet, yaşanmıştık. Onu biraz anlatır mısın? Expo'da ne gördün, ne hissettin? Ülke hakkında ne düşündün?
İnanılmaz. Yani benim ilk World Expo'mdu ve çok merak ediyordum. Osaka'da beni işte orada bir panele konuşmacı olarak davet ettiler. Bu sürdürülebilir kentler üzerine. Sürdürülebilirliğin ben ekonomik sürdürülebilirlik ve siyasi sürdürülebilirlik üzerine çok konuştum. Başka futuristler de vardı, environmentalistler de vardı, çevreyle alakalı çalışanlar da vardı, teknoloji ayağında olanlar da vardı. Ben biraz daha böyle kentin organik yapısı, kendi içinde aslında demografiyi, siyasal dengeleri, kent demokrasi de barındırıyor üzerinden bir anlatı için gittim oraya. İçinde bulunduğumuz vaziyette Türkiye'nin en mühim lokomotif şehriyle doğrudan ilintili olduğu için çok İstanbul'u da dinlemek istediler tabii ki. Gidince ister istemez Türkiye pavyonunu da görmek istedim.
Tabii ki.
Tabii ki. Yani çok üzücü. Çok çok üzüldüm. Çok yani çok derinden üzüldüm. Samimiyetle söylüyorum. Çünkü bir kere şu çok enteresandı. Bizim gittiğimiz tema içinde, diğer temalar içinde çok aktif katılım gösteren Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Saudiler falan gibi. Bizim aslında böyle burun kıvırdığımız, çok değil bundan birkaç on sene önce diyelim, ülkelerin geleceği hem bugüne dair anlatıları, hikayeleri hem de geleceğe dair ortaya koydukları vizyona bakıyorsun. Gönderdikleri temsilcilere, onların... Ama doğru ama değil bu arada yani, ama ikna olun ama olmayın o ülkelere dair anlatılan hikayeler, ama o hikayeleri kurgulama şekillerine, ona sahip çıkma şekillerine bakıyorsun. Kurdukları pavyonlarda bunu gösterme dirençlerine, dirayetlerine bakıyorsun. Yani ne bileyim işte Birleşik Arap Emirlikleri çıkmış mesela ilericilik teması üzerinden anlatıyor, tamam mı, yani ülkeyi. Biz diyor genç bir ulus olarak, bir tane böyle bir subay geldi mesela oradan, Abu Dhabi'nin güvenlik şefiymiş. Biz diyor genç bir ulus olarak diyor ilerici bir vizyonla ülkeyi ileriye taşımak, geleceğe taşımak istiyoruz falan. Bir an böyle gözlerini kapatsan böyle bir Cumhuriyet subayı 1930'larda falan böyle başka Türkiye'den bahsediyor gibi zannedersin. Sonra kalktım Türkiye pavyonuna gittim. İşte kapıda döner dürüm, lahmacun falan satan bir tane bir araba. Öbür tarafta Maraş dondurması satan bir tane başka bir araba. İçeriye giriyorsun işte bir tane barko vizyonda böyle seküler... Artık Türkler ya da turistler tam emin olmamakla beraber içkilerini yudumluyorlar. Çünkü Türkiye'de seküler hayata dair anlaşılabilecek tek şey İçki. Gün batımına karşı işte şarabını içen beyaz Türk sanki. Orada
tek hikaye.
Tek bu yani. Öbür tarafta işte hani teknolojik devinim ve AI üzerine çok fazla bir vurgusu vardı bu Expo'nun. Expo 2025'in. Ona dair işte bir tane böyle bir mermer bir duvara entegre edilmiş bir şey var. Sorular soruyorsun, sana cevap veriyor falan ama o kadar. Kabartmalı, Kapadokya kabartmaları, işte balonlar falan, hemen arkasında da Sultanahmet
göreceğin.
Bir tane böyle tezgahtan hallice bir tane dükkan. Çok üzücü. Ha bir de Ertuğrul fırkateyni tabii, işte Osmanlı zamanında Japonya'ya gönderilen Batan fırkateyni. Çok fazla böyle Osmanlı vurgusu zaten. İçeride hani Cumhuriyet'e dair çok fazla bir şey yok. Mesela Türkiye'nin 100 yılı diye çıkmışlar, evet, bir şeyi. Öbürü de medeniyetlerin altın çağı diye iki tane mottoyla çıkmışlar. Türkiye'nin 100 yılı ne mesela? Hani neyin 100'ün? 100 bin, neyi 100 sayıyoruz? Değil mi? Cumhuriyeti. Şimdi Cumhuriyet'in ilk 100 yılında yapılan en önemli işler neler? Yani
dondurma yapmak
diye. Herhalde değil yani, ya da ne bileyim balon uçurmak değil şeyde Kapadokya'da gibi. Yani Cumhuriyet vurgusu neredeyse yok denecek kadar az. Çok böyle Osmanlı motifleriyle bezeli falan. Hikayesi yok. Hikayesini kaybetmiş. Çok üzüldüm yani. Hikayesini kaybetmiş bir ülke görmekten acı çektim. Çünkü gerçek o kadar da kötü değil aslında, biliyor musun?
Öyle mi diyorsun?
Yani şu anda...
Yine bir hikaye çıkar diye.
Şu anda bile, yani şu haliyle bile, yani Türkiye'ye dair anlatılacak 5 tane farklı hikaye var yani. Ama onu anlatmayı tercih et. Yani onu anlatmayı tercih etmenin kendisi zaten başka türlü bir siyasi irade ya. Onu anlatmayı tercih edecek olan irade zaten böyle de yönetmez yani. Hani o birbirini zaten dışlayan iki tane akıl ya. Maalesef.
Biraz da vasatlaşmak tabii. Yani çünkü AK Parti zaten kendisi böyle bu çağa uygun bir hikaye yazmaya uzun zaman oldu. Ama en azından ne diyeyim 2015'e kadar böyle bir Türkiye daha iyi anlatıyordu. Yani bir paketleme işini yapıyordu.
Tabii.
Artık onu
tabii
da bırakmış anladığımız kadarıyla.
Tabii. Tamamen... Yani kendi hikayesini kaybetmiş, kendi estetiğini üretememiş. Evet. Kendi kültürel estetiğini de üretememiş bir iktidar maalesef. Yani maalesef diyorum, samimiyetle söylüyorum bunu. Çünkü... Bu ikililikten çok beslendiği için AK Parti siyasetinin mevcut durumdaki bekası. Ya bu Batı Doğu, işte seküler mütedeyyin ikililiğine çok muhtaç. Yani herhangi bir ikililiğe çok muhtaç. Çünkü o 48-52 bandını öyle tutmak zorundasınız yani hep. Her seçimde olduğu gibi. Haliyle seküler hayatı bir tehdit ya da işte içi boş, kendine ait erdemleri olmayan falan bir yerde konumlamak durumundasınız. Aslında Türkiye'nin bütün alameti farkası, Türkiye'nin biricikliği o mütedeyyin ve seküler olma halinin bir arada yaşanabilecek tek coğrafya olmasından kaynaklanıyor. Ve iki tarafın da birbirinin estetiğini çok ciddi anlamda besleyebilme temayülü aslında bu ülkenin belki de en tasit, en görünmeyen ama en kıymetli sermayelerinden bir tanesi. Ama ona dair bir şey yok yani mesela. Yani. Hiçbir anlatı yok.
Yani tüm hikaye Türkiye'de 7-8-10 senedir belki daha fazla da 52-48 üzerine kuruluyor.
Tabii 52-48.
Ekonomi politikada da öyle. Tamamen. Dış politikada, işte kültürel, işte ne yani ne isterse sosyal alanda. Tek zihin dünyası bu muhtemelen iktidarın. Yani 52-48 denklemini nasıl muhafaza edeceğiz?
Öyle. Maalesef. Söyleyeyim de hani buradan tabii da ki kimse çalmasın fikrimi. 52-48 diye küçük kitap yazıyorum. Kim okur okumaz bilmiyorum ama bizde de böyle...
Ne zaman çıkıyor?
Bilmiyorum bakalım. Ne zaman biter?
İsmi güzelmiş.
Ne zaman mesela 52-48 coğrafyası ya burası.
Öyle mi? Çünkü. Güzelmiş isim. Güzel, yaratıcı bir isim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığın için. Çok başka yana da görüşmek umuduyla.
İnşallah sağ olasın.